Ayrım 8.
Günaydın Matmazel. İyi uyudun mu? 40 yılda bir ben Sam'den önce uyanmıştım. Evet, Sam uykulu gözlerle bana bakıyordu. Nerede olduğunun pek farkında değildi galiba. Oteldeyiz, anımsadın mı? Biliyorum, ben Chris amcaya mektup yazacağım. Onu da anımsamıştı. Güzel, ama bugün seninle yapacak çok işimiz var. Onun için hemen kalk, birazdan dışarıya çıkacağız. Daha önce benim birkaç yere telefon etmem gerekiyordu. Evimizde oturan kiracılara kesinlikle zamanında daireyi boşaltmalarını söyledim. Sam için birkaç okulu aradım. Öğretim yılının tam başına yetişmiştik ama New York standardına göre başvuru için 1 yıl gecikmiştik. Ne yazık. Ama birçok okula başvuracak olursam elbet birinden biri Sam'i alır diye düşünmüştüm. Düşüncem doğru çıktı. Otelin biraz aşağısında bir okul buldum. O gün öğleden sonra Sam'le oraya gitmek için hemen bir randevu aldım. O arada bir de Sam'i bırakabileceğim bir çocuk bakıcısı buldum. Otelde kalacağımız 2 hafta yalnız gündüzleri gelecek, eve gittikten sonra geceleri de bizde kalacaktı. Ayarlamam gereken bir şey daha vardı, bana bir iş. Onu da kolaylıkla bulacağımdan pek emin değildim. Benim burada olmadığım yıl ekonomi kötüye gitmiş, iş hacmi daralmıştı. Deneyimlerim de sadece reklam ajanslarında, bir de dergilerde çalışmaya elverişliydi. İşittiğime göre de son zamanlarda bunların her ikisi de en sıkışık durumda olan işlerdi. Üstelik ben uzun zamandan beri buralarda yoktum. Son olarak dekorasyonla ilgilenen Dekor adında bir dergide çalışmıştım. Ama tekrar orada iş bulabileceğimi sanmıyordum. Tabii Kaliforniya'da yaptığım gibi burada da serbest çalışabilir, dışarıdan iş alabilirdim ama New York'ta öyle çalışacak olursam geçinmeme olanak yoktu. Burada hayat çok pahalıydı. Bu durumda tek umudum Dekor dergisiydi. En azından bir başlangıç yapmış olurdum. Belki de yazı işleri müdürü Angus Andrick bir fikir verir ya da başka bir dergide iş bulabilmem için bir yol gösterirdi. Denemekle bir şey kaybetmezdim ya. Angus Andrick lütfen. Ben Bayan Forrester, Julian Forrester. Hayır, Forrester, tamam. Yok, hayır, beklerim. Angus Aldrich çekici, zarif bir adam ve iyi bir yazı işleri müdürüydü. Bill Blesten giyinir, gözlerinde her şeyi o biliyormuş gibi bir bakış, yüzünde sıcak bir gülümsemeyle dolaşır. Vişita'da bütün hanımlara her şeyin nasıl yapıldığını bildiği havasını verirdi. Bay Aldrich 39 yaşındaydı. Tatillerini Avrupa'da sıkı yaparak geçirmeyi yeğlerdi. Philadelphia'da dünyaya gelmişti. Yazları ailesiyle Maine'de oturur ya da tek başına Yunan adalarına giderdi. Yale Üniversitesi'nin gazetecilik okulunu bitirmişti bizim yazı işleri müdürü. Tanrımız Bay Aldrich'imiz. O sıcak gülümsemesine karşın Bay Aldrich istediği zaman gayet soğuk ve acımasız olabiliyordu. Bence bu da bir yazı işleri müdürü olmanın gereğiydi ve ben her şeye rağmen onu severdim. Angus Aldrich'in çok doğal, yapmacıksız bir kişiliği vardı. Tam bir Philadelphia'lı. Yale Üniversiteli ve Doğu 64. Cadde'den bir beydi. Öyle olduğuna da memnundu çünkü o bunlara inanmıştı. Ne Vişita, ne Betran, ne de ayda bir dergi postaladığı bunlara benzer başka yerler onun umurunda bile değildi. Ama yine de onlara önem veriyormuş gibi görünür, inandırıcı olmayı da bilirdi ve de suyuna giderseniz birlikte gayet rahat çalışabilirdiniz. Evet, bekliyorum. Julian, bu ne sürpriz, nasılsın canım? İyiyim Angus, çok iyi, sesini duymak ne güzel. Görüşmeyeli sanki yıllar oldu. Her şey yolunda mı? Dergide işler nasıl? Olağanüstü canım, sen kente geri mi döndün? Yoksa San Francisco'dan sonra biraz canlanmak için çeşmeden su içmeye mi geldin? Sanırım artık döndüm ama belli olmaz. Bunları söylerken de birden San Francisco'yu özlediğimi fark ettim. Julian bak canım, benim bir toplantım var. Biraz da geciktim. En iyisi sen bir gün buraya uğra da, hayır hayır, seninle bir öğle yemeğinde buluşalım bugün. Ah yok, bugün olmaz. Yarın, yok yok, en iyisi perşembe. Ne dersin? Perşembe günü öğle yemeğinde buluşup rahat rahat konuşalım. Perşembe benim için de uygun, çok iyi olur. Sesini duyduğuma sevindim Angus. Perşembeye görüşmek üzere. Perşembeye kadar da çok fazla çalışıp kendini helak etme sakın, tamam mı? Bütün havadisi almak için meraktan çatlıyorum. Resmen yalan ama ne yapayım? Burada böyle konuşuluyor. Oldu canım, perşembeye saat 1'de. Jet Henry'de. İyi mi? Çok güzel, görüşürüz. New York'a döndüğüne sevindim. Laf ama o da günlük konuşma tarzı işte. Chase Henry ha? Eskiden olduğu gibi. Oturup konuşmamız gerektiği zamanlardaki gibi. İyi günler Bay Aldrich. Böyle buyurun Bay Aldrich. Bir martini alır mıydınız Bay Aldrich? Derginin hesabına Bay Aldrich. Hay patla Bay Aldrich. Ama bir iş bulmam gerekiyordu ve Angus'u olduğu gibi kabul edip onu seviyordum. Ama neden birdenbire tam New York ağzıyla konuşmaya başlamıştım ki? Chris neredeydi? San Francisco değil mi? Bu benim yeni halim mi yoksa eskiden de böyle miydim? Gerçekten ben hangi cehennemdeydim? Sadece New York'a dönmüş olmam beni öyle bir etkisi altına almıştı ki neredeyse şizofrenmişim gibi uçaktan dışarıya adımımı atar atmaz bambaşka bir kişiliğe bürünmüştüm. Perşembe günü Angus'tan bir iş istemeyi kafama koydum. Böyle şeylerde yemek yerken daha kolay olurdu belki. Yoksa daha mı zor? Dur bakalım, göreceğiz. Herhalde istemenin bir zararı olmaz. Olsa olsa hayır der. Ama bu da benim için en azından bir başlangıç olur. Başka ne vardı aklımda? Kime telefon edecektim? Acaba Angus'la konuşuncaya kadar beklesem mi? Yoksa hemen başkalarını da mı arasam? Hadi bir kişiyi daha arayayım bari. John Templeton. Daha az kibar, daha az esprisi olan, daha gerçekçi Woman's Life dergisinin yazı işleri müdürü. Bu dergi daha sert, daha doğrucu ve farklıydı. Bademcik ameliyatı geçiren çocuğunuza verebileceğiniz yiyecekleri, banyonuzun duvarına kağıdı nasıl yapıştıracağınızı, birlikte olduğunuz erkeğinizi kaybetmek üzereyken nasıl bir rejim uygulamanız gerektiğini, perdelerden artan kumaş parçalarıyla kendinize nasıl eteklik dikebileceğinizi bu dergide bulabilirdiniz. John Templeton da tıpkı çıkardığı dergi gibi alavere dalavereye aklı ermeyen bir adamdı. Onun kafasına göre balık tutacaksan tutarsın, tutmayacaksan balık yemini kaldırır atarsın. Ya bir işe yararsın ya da çekip gidersin. Yani biraz ürkütücü bir kişiliği vardı. Aslında çok az görüşmüştük ama birbirimizden hoşlanmıştık. Bakarsın beni anımsardı. Dekor dergisine geçmeden önce onun dergisi için bazı çalışmalarım olmuştu. John Templeton'u aradım. Yine bir telefon santralı vınlaması, klik klik sesleri, durup durup başlayan bir takım garip mırıltılar. Bay Templeton lütfen. Biraz sonra tatlı tatlı. Bay Templeton'un ofisi diyen, karşısındakini biraz küçümser gibi ama gayet ağırbaşlı, oldukça da genç bir ses duyuldu. Tam bir patron sekreteri. Kendisinin belki Bay Templeton'dan iş konusunda daha iyi ya da daha akıllı olmadığını ama kendi iş alanında en az patronu kadar güçlü olduğuna inanan, hatta kesinlikle öyle olduğunu bilen bir sekreter. Zaten sekreterler genellikle benim gözümü korkuturlar. Sorununuz neyse kendilerine söylemenizi isterler. Çünkü tabii onlar sizin probleminizi aynı patronları gibi kolaylıkla çözümleyebilirler. Tabii siz eğer patronla değil de sekreteriyle görüşmek isteseydiniz, zaten baştan sekreteri isterdiniz, patronu değil. Bay Templeton lütfen, ben Gillian Forrester. Üzgünüm Bayan Forrester, Bay Templeton toplantıda. Hayır efendim, ne yazık ki bugün öğlenden sonra da çok meşgul. Yarın da Chicago'ya gidecek. Bütün gün orada olacak. Acaba ben yardımcı olabilir miyim? Sonunda baklayı ağzından çıkardı. Ben böyle olacağını biliyordum zaten. Hayır, ben Bay Templeton'un kendisiyle görüşmek istemiştim. Yani Kaliforniya'dan yeni döndüm de ben bir ara Women's Life dergisi için çalışmıştım. Hay bok canına be, şu sekreterler niye beni hep bu hale getirirler? Acaba personel bürosuyla görüşmek ister miydiniz? Sesi buz gibiydi. Sanki bana benim bir işim var, sizin yok mu demek istiyordu. Hayır, ben Bay Templeton'un kendisinden randevu istemiştim. Şimdi dinle bak. Nasıl bana şu anda söz veremeyeceğini, zira Bay Templeton'un bu hafta çok meşgul olduğunu, önümüzdeki hafta içinde de bazı işlerin sonuçlandırılması gerektiğini, yani baskıya gitmeden derginin gözden geçirilmesi gibi, ondan sonraki haftada kendisinin bütün hafta Detroit'te olacağını gör de bak. Peki efendim, cuma günü saat 15 sizin için uygun mu? Korkarım kendisi ancak o saatte sizinle görüşebilir. Mrs. Forrester, Mrs. Forrester. Ah, özür dilerim. 9.15 mi dediniz? Ben, ah. Evet, peki. 9.15'te uygun. Yani demek istiyorum ki, bu cuma mı dediniz? Hayır, hayır, tamam. Telefon numaramı mı istediniz? Evet, tabii. Regens Oteli, oda no'su 2709. Yok, yok. 6 demek istedim. Hayır, özür dilerim. Oda no'su 2709. Tamam. Çok güzel. Cuma'ya görüşmek üzere. Tüh be, vay canına. En sonunda bir başlangıç yaptım. Şimdi eğer dekor ya da kadın yaşantısı dergilerinde iş bulamazsam, o zaman başka yerlere başvururum. En azından şimdilik bir şeyleri yoluna koymaya başladım. Sam, ne dersin? Hayvanat bahçesine gidelim mi? Sam'le Park Avenue'ye yürüdük. Oradan batıya dönüp Central Park'a doğru gittik. Sam küçük atlara binip iki tur attı. Ben de kentin ufkunu izledim. Tanrım, ne müthiş bir görüntü. 5. Avenue iki taraflı, göz görebildiğince uzayıp gidiyordu. Ben sol taraftaki harika çatı katlarında oturan insanların lüks yaşantılarını, sağ tarafta da büyük iş adamlarının bürolarında milyarlarca doların söz konusu olduğu iş bağlantıları yaptıklarını hayal ettim. General Motors binası etrafındaki bütün yapıları cüce bırakacak şekilde yükselmişti. Ben yine her şeyi yeni görüyormuşum gibi olağanüstü buluyordum. Hey Sam, özel bir öğle yemeğine ne dersin? Daha acıkmadım. Haydi nazlanma şekerim, hayvanat bahçesinde biraz daha dolaşmak ister misin? Başını hayır anlamında iki tarafa salladı. Ben de eğilip onu yanağından öptüm. Sam hala yeni ayrılıp geldiğimiz dünyada yaşıyordu. Benim ısrarla düşünmemeye çalıştığım dünyada. Chris, Haydi artık gidelim Sam. Nereye gidiyoruz? Biraz şaşırmış gibi bir hali vardı. Karşıya geçiyoruz. Şimdi göreceksin. Bak şu tarafa. Elimle işaret ettim. İşte orası plaza. Durup biraz atlara, at arabalarına baktık. Sonra merdivenlerden çıkıp peri masallarını andıran büyüleyici plaza oteline girdik. İçerisi başlı başına ayrı bir dünyaydı. Burası sanki bir transatlantiğin eşsiz zerafetine sahipti. Kendi kendine yeterli ve fevkalade görkemliydi. Ayaklarımızın altındaki halılar bir yatak kadar kalın ve yumuşak, başımızın üstünde palmiyeler ve de etrafımızda kararlı bakışlarla dolaşan bir kalabalık. Kimi otelde kalıyor, kimi sadece bir öğle yemeği için uğruyordu. Bu otelin canlılığı öyle hoşuma gitti ki burası tam anlamıyla New York'tu. Bu kız kim? Sam, tombiş küçük bir kızın yanında Fino köpeğiyle diz kapaklarına gelen çorapları aşağıya düşmüş, arkasında lacivert, pileli bir etekle poz verdiği koskocaman bir portrenin hemen altında durmuştu. Tablodaki kızın yüzünde sevimsiz, şeytani bir anlam vardı. Sadece resme bakmakla bile çocuğun annesiyle babasının ayrı oldukları ve kızın dadısıyla oturduğunu anlayabilirdiniz. Miss Park Avoni. Resim biraz karikatürize edilmiş olsa bile ben onun kim olabileceğini biliyordum. Bu kızın adı Eloise hayatım. Anlatılan öyküye göre sözde burası, dadısı, köpeği ve tırtılı ile yaşamış küçük bir kız. Annesi neredeymiş? Pek emin değilim. Sanırım geziye çıkmış. Gerçek bir kız mı? Sam'in gözleri büyümüştü. Anlaşılan tablodaki kızın görünümünü beğenmişti. Hayır canım, bir masal kahramanı. Ben Sam'e bunları anlatırken tablonun hemen altındaki masada duran bir not gözüme ilişti. Eloise'in odasını gezin. Asansör görevlisine nerede olduğunu sorabilirsiniz yazılıydı. Hey Sam, bir şey daha görmek ister misin? Neyi? Bir sürpriz. Haydi gel. Asansörlerin yerini çok kolay bulduk. Orada çalışan adama gizli kapaklı bir şekilde gitmek istediğimiz yeri söyledim. Ağır ağır gideceğimiz kata doğru yol aldık. Asansör, süslü püslü hanımlar, abartılı giyimli erkeklerle doluydu. Arkamdan İspanyolca, Fransızca ve de İsveç lisanına benzeyen konuşmalar geliyordu. Geldik efendim, sağdan ikinci kapı. Kendisine teşekkür ettim, o da bana göz kırptı. Kapıyı usulca açtım, Eloise'in odası bütün küçük kızların rüyasıydı. Sam nefesi kesiliyormuş gibi sesler çıkarınca ben gülümsedim. İşte burası Eloise'in odası Sam. Aman tanrım, vay vay, oda pembe kreton ve kareli kumaş vitrini gibi içinde akla gelebilecek her çeşit oyuncak, bütün çocukların yapmak isteyip de öyle bırakmalarına izin verilmeyen bir şekilde dağınık ve düzensizdi. İngiliz aksanıyla konuşan, uzun boylu, iri yarı bir hanım dadı rolündeydi. Bu kutsal yerin bütün özelliklerini Sam'e gösterip ciddiyetle bir bir anlattı ve de bu ziyaret büyük bir başarı oldu. Buraya tekrar gelebilir miyiz? Sam'in ayakları arka arka gidiyordu. Odadan güçlükle ayrıldı. Elbette, bir gün gene geliriz. Şimdi öğle yemeğine gidelim mi? Hala bu gezinin verdiği coşkunun etkisi altında olan Sam, henüz kendine gelememişti. Soruma başını sallayarak yanıt verdi. Yanımda rüyadaymış gibi yürüyordu. Beraber pembe keten örtülerle bezenmiş, küçük masalarda yiyip içen hanımefendilerin sesinin piyano ve keman seslerine karıştığı Palm Court'a girdik. Burası hala benim çocukluğumda gördüğüm Kraliçe Victoria zamanının zerafeti vardı. Büyükannem ara sıra beni buraya çaya getirirdi. Sam hamburger yedi ve kocaman bir çilekli soda içti. Ben 6 dolarlık ıspanak salatamı yemeye gayret ettim. İkimiz de sabah gezintimizden memnun evin yolunu tuttuk. Eve dönerken Sam'in okuluna uğradık. Orada gördüklerim beni öylesine rahatlattı ki Sam'i ertesi sabah başlamak üzere hemen okula kaydettirdim. Otelimize dönüp geldiğimiz zaman bir sabahta ne kadar çok iş yapmışız diye hayret ettim. New York'ta her dakika o kadar çok şey oluyor ki insan yarım günde bir haftalık iş yapmış oluyor. Kendime iş bulmak için girişimde bulundum ve iki yerden randevu aldım. Sam'i okula kaydettirdim. Plazada öğle yemeği yedik. Bu arada Sam'i gezdirip eğlendirdim. Doğrusu hiç de fena değil. Şimdi artık kendime birkaç saat ayırabilirdim. Çocuk bakıcısı geldi, Sam'i ona bıraktım. Peg Richards'ı aramak istiyordum. Sabahtan beri aklım ondaydı. Bir konuşabilsek diye sabırsızlanıyordum. Peg Richards'la ben beraber büyüdük. Birlikte okula gittik. Hemen hemen iki kız kardeş gibiydik. Birbirimize hiç benzemeyiz ama birbirimizi çok iyi anlarız. Çok güzel anlaşırız. Birbirimizi severiz. Her zaman da sevdik, iki kız kardeş ve bazı arkadaşlarla olduğu gibi. Peg Richards kaba ve serttir. Konuşurken öyle bir lisan kullanır ki aklınız almaz. Saçma sapan şeylerden hoşlanmaz. Tıknaz bir yapısı vardır. Kaypaklığa hiç gelmez. Yüzünde çilleri ve koskocaman kahverengi gözleri, çok canlı bir bakışı vardır. Okulda kıyamet koparılacaksa elebaşı odur ama örgütlenme gerekiyorsa yine o üstlenir, canı yanarsa karşısındaki kızın ağzının payını verir ve de kimsenin hoşlanmadığı bir kız varsa onu hemen koruması altına alır. Saçları kısacık, erkek çocuk gibi kesilmiş, ayağında tenis pabuçları, giyim, kuşam, makyajla hiç ilgilenmeyen bir kız olarak büyüdü pek. Yani çoğumuzun meraklı olduğu şeylere hiç meyli olmadı. Oğlanlara bizler gibi düşkün değildi. Zaten onlarla ilgilenmeye bazılarımızdan çok sonra başladı. O pekti. Sadece pek. Erkek Ayşe. Hokey takımının kaptanı Peg. Ben 2 yıl süreyle Avrupa'da sanat eğitimi görüyor numarasındayken Peg tümüyle değişmişti. Döndüğüm zaman o Brishlift'te okuyor, hayatı çok ciddiye alıyordu. Kullandığı sözcükler daha beterdi ama kirpiklerinde rimel ışıltısı var gibi geldi. Ondan 3 yıl sonra lüks bir mağazada çocuk giysileri satış müdürü olmuştu. Kullandığı dil bir felaketti ama bu sefer kesinlikle gözlerinde rimel vardı ve de takma kirpikler. Bir gazeteciyle birlikte yaşıyor, bol bol tenis oynuyor, zamanının çoğunu hükümeti eleştirmekle geçiriyordu. O zaman 23 yaşındaydı. Ben Kaliforniya'dan döndüğüm zaman, yani 5 sene sonra da hala bekardı, birlikte olduğu kimse yoktu ve de aynı yerde çalışıyordu. Peg'in benim gibi yapmadığı şey yoktu. Okulda annelik, Samantha doğduktan sonra benim beceriksizliğimi görünce eve gelip yardım etmek, boşanmaya kalktığım zaman beni teselli etmek, yıllarca ne zaman bir sıkıntım olsa bana el uzatmak. Peg benim en güvenilir dostum, en güçlü yandaşım, en acımasız eleştirmenimdir. Bu kadar yakın olduğunuz, sizi bu kadar iyi tanıyan bir insanla aranızda çekingenlik, yalan dolan olamaz. Peg'in çalıştığı büyük mağazanın telefon santralı yanıt verdi. Bürosunu istedim. Yarım dakika sonra Peg karşımdaydı. Peg benim. Angus'la konuşurken nasıl ultra New Yorklu oluvermişsem, Peg'le konuşurken de hemen bir okul çocuğu oldum. Vay canına Jillian, ne alt etmeye buraya geldin? Ne kadar kalacaksın? Bir süre kalacağım. Dün akşam geldim. Nerede kalıyorsun? İnanmayacaksın ama Regens'te. O kıkırdadı, ben de güldüm. Yaşa be, ne oldu? Batıda zengin mi oldun? Altın arama çağı geçmiş de kaldı sanıyordum. Al sana, işte pek. Haklısın, geçmişte kaldı. Hem de sadece altın aramak değil. Bana Chris'i anımsattı. Hemen ciddileştim. Ya sen iyi misin Jill? Tabii tabii iyiyim. Sen nasılsın? Hala hayattayım. Hem seni hem de arkadaşım Sam'i ne zaman görebilirim? Sam yanında değil mi? Elbette yanımda. Ne zaman istersen bizi görebilirsin. Bu Tanrı'nın cezası kentte, kendimi yabancı gibi hissediyorum. Neye nereden başlayacağımı bilemiyorum ama öyle eğleniyorum ki. Regens'te mi? Kim eğlenmez orada? Dur bakalım bir saniye. Hele şunu bir anlayalım. Şimdi sen yine buraya mı taşındın yoksa gezmeye mi geldin? Ruhen ikinci söylediğin ama pratikte döndük. Romantik aşkınız top attı desene. Bilmiyorum pek, galiba öyle oldu ama bilemiyorum. Uzun hikaye, dönmem gerekti. Yahu kafamı karma karışık ettin ama aşk hikayesinin bittiğini de söylesem pek şaşmam. Şu anda önce sözünü ettiğin kız sorunu vardı ya. Hani sahildeki evde onları yatakta yakalamıştın, onu ben hiç beğenmedim. Ben o sorunu Peg'e canımın çok sıkıldığı ara yazdığımı unutmuştum. Ondan sonra barışmıştık. Başka bir şey mi oldu? Tanrım, o bana yeter de artardı. Ah sevgili Jill'im, hiçbir zaman öğrenemeyeceksin değil mi? Neyse, görüştüğümüz zaman bana istediğin her şeyi anlatabilirsin. Bu gece uygun mu? Bu gece mi? Tabii, neden olmasın? Aman Tanrım, ne heves. Canın cehenneme. İşten çıkınca otele gelirim. Birer içki içeriz. Senin o canavar kızını görmek istiyorum. Döndüğüne o kadar sevindim ki Jill. Teşekkürler pek. Görüşürüz. Tamam. Ha, bana bak. Ben geldiğim zaman sen giyinmiş ol. Sizi akşama Twint ona yemeğe götüreceğim. Anlamadım canım. Ne? Anladın, anladın. Senin dönüşünü kutluyoruz. Bu kutlamayı bizim oda servisiyle yapsak olmaz mı? Hadi be sen de, dedi ve telefonu kapattı. Ben de sırıtıp oturdum. Bu geri dönüşte iyi oldu doğrusu. Chris'le geçirdiğim günleri sanki hiç yaşamamış gibi oluyordum. Başladığım yere dönmüştüm. New York'taydım. Sanırım yakında bir işim olacaktı ve de bu akşam Twint On'da yemeğe gidecektim. Sanki New York bana artık hep iyi tarafını gösteriyor. Her şey istediğim gibi oluyordu.